Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, bir Kırkan Bar programı ile yine karşınızdayız efendim. Ben Deniz Alican, her zaman olduğu gibi stüdyoda konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım hocamızla birlikteyiz. Bugün de güncel, aktüel konuları sizin gündeminize taşımaya çalışacağız efendim. Gündemimizde ne var bu hafta? Gezi'yi konuşacağız. Gezi'nin yıl dönümüydü biliyorsunuz. Gezi Park olaylarını. Artık hocam Gezi dediğimiz zaman anlaşılıyor. Evet. Literatüre girmiş oldu Gezi. Ardından yine gündemde olan bir konu, çözüm süreci meselesi var. Bunu bir masaya yatıracağız. Vaktimiz kalırsa da hocamın da hafta sonu bir tebliğ ile katıldığı, Zeytinburnu Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu doğumunun 110. yılında Necip Fazıl'ı anma programı vardı.
Evet.
Vaktimiz kalırsa buna da hocam, bu konuya da İnşallah. Girelim ama Necip Fazıl belki vakit kalmazsa başlı başına ayrı bir programda da değerlendirmeyi
Sakin
düşünüyorduk.
Sakin olarak ele almak gerekir üstadımızı inşallah.
İnşallah hocam. Hocam, hafta sonu Yeni Şafak gazetesinde Gezi Sosyolojilerinin İflası diye çok güzel bir yazı kaleme aldınız. Gerçekten farklı bir bakıştı, farklı bir okumaydı. Gezi Parkı olaylarına bugüne kadar gösterilen yaklaşım tarzlarının hem sol cenahtan, hem liberal cenahtan, hem İslamcı cenahtan yaklaşımları, muhafazakar kesimden yaklaşımları eleştirel bir dille kaleme aldınız. Ve Gezi üzerine yapılan sosyolojik okumalar büyük bir yabancılaşmayı, kutuplaşmayı ve çatışmayı yansıtıyor diye başlıyor sizin bu yazınız. İşte devrimci sol gelenekle açıklamaya çalışanlar oldu Gezi'yi, ki ortada işte ne işçi vardı, ne çalışan vardı, emekçi vardı. İşte Marx'ın oradaki sınıf çatışmaları, işte antikapitalist teorileri gündeme getirildi. Hatta antikapitalist Müslümanlar diye bir grup da türedi. Onlar da orada boy göstermeye çalıştılar. İşte bu ortaya çıkan yakıp yıkmaları, hatta başbakanlık ofisini Dolmabahçe'de basmaya kadar giden olayları çoğulcu demokratik tepkiler diye yansıtan liberal görüşler de oldu.
Evet.
Muhafazakar kesim de, birazdan ayrıntılara gireceğiz. Evet. Sizin tespitinize göre onlar da olayı anlayamadılar. Tamamen iktidar yanlısı ve işte oradaki gençler üzerinden, oradaki gençlerin karakteristik özellikleri, genel olarak yansıttıkları dünya görüşü üzerinden bir okuma yapmaya çalıştılar. Şimdi hocam, siz bütün bu yaklaşımları eleştiriyorsunuz. Yani mutlaka hepsinin değdiği, temas ettiği doğru noktalar da var ama bütüncül bir açıklama yakalayamadılar bunlar. Başta şununla başlayalım hocam. Buyurun. İsterseniz bu eleştirilere geçmeden önce Gezi tam olarak neydi? Yani nasıl ortaya çıktı? Genel karakteristiği neydi Gezi olaylarının?
Evet.
Daha sonra o diğer sosyolojileri eleştirmeye geçelim isterseniz.
İnşallah. Yani doğru eleştirilerde bulunuyoruz ama işin mahiyeti neydi? Bunun cevabını vermek de önemli. Gezi, ne dersek diyelim, bir defa Türkiye'yi çok ciddi anlamda etkileyen bir toplumsal olaydır. Bunun elbette siyasi arka planı olabilir, ekonomik karşılığı olabilir. Fakat Türkiye'de baktığımız zaman bütün toplumsal dünyamızı etkileyen, örneğin işte 3,5 milyondan fazla insanın katıldığı, Türkiye'nin hemen hemen iki ili hariç her yerde çeşitli gösterilerin ortaya çıkmasına neden olduğu bir eylem ve yine yeni bir genç kuşakla kendisini ortaya koyan bir toplumsal eylem. Yine Türkiye'nin işte 12 yıldır yöneten bir muhafazakar iktidarı var, ona karşı ortaya çıkan en önemli meydan okumalardan birisi olarak kendisini gösterdi. Bu yönleriyle çok önemli bir hareket. Tabii yeni bir kuşaktan bahsediyoruz, yeni iletişim araçlarından bahsediyoruz. Türkiye'de muhalefet dünyada da çoğunlukla klasik bir takım sistemler üzerinde yürütülüyordu. Yani işte sendika faaliyetleri var, siyasi partiler var, efendim dernekler var, lobiler var. Bunlar üzerinden gidilerek muhalefet yapılıyor. Bunlar aracılığıyla siyasal sistem veya iktidar eleştiriliyor ve öneriler ortaya konuyor. Elbette dünyada bunların dışında da her zaman meydanlara, sokaklara döken, muhalefet ortaya koyan kitleler olmuştur. Ama iletişim teknolojilerinin küresel bağlam içine de oturması, keşfedilmesi, var olmasıyla beraber yeni bir muhalefet tarzı ortaya çıktı. Yani herhangi bir hiyerarşiye, güçlü örgütlenmeye ihtiyaç duymadan da insanlar yatay ilişkiler çerçevesinde bir üst düzey kişi, şahsiyet, başkan vesaire olmadan
yönlendirmeye ihtiyaç duymadan.
Evet, internet üzerinde rahatlıkla görüşlerini ortaya koyup tartışma, muhalefet etme, eleştiride bulunma imkanlarını yakaladılar. Bu büyük ve yeni bir gelişme. Arap Baharı'nda da biz bunu gördük. O nedenle Arap Baharı'nı internet devrimi olarak yorumlayan Amerikalı bir takım sosyal bilimciler var. Bu adla kitaplar yazdılar. Türkiye'de de biz bir yönüyle bunu yaşadık. Böyle bir nesnel gerçeklik var. Bu olumsuz pratikleri getirse de ama bu nesnel gerçekliği yok saymamızı gerektirmez. Gençlik, insanlar yeni bir tarza muhalefet etme yolunu keşfettiler ve Gezi'de bunu en etkin biçimde ortaya koydular. Tabii Türkiye'nin ciddi anlamda bir takım sorunları var. 12 yıllık bir iktidar döneminde sorunların olmaması, her zaman sorunların olmaması düşünülemez. Ne kadar iktidarlar çözüm üretirlerse üretsinler, bir takım sorunlar da beraberinde olur. İnsan olmanın, yeryüzünde yaşamanın gereğidir. Cennette yaşamıyoruz. AK Parti iktidarın da 20, hatta 12 sene değil 94'ten beri İstanbul'u yöneten bir kadro var, bir zihniyet var.
Ki bu olayların da başlama yeri İstanbul.
Evet, İstanbul olması dikkat çekici, önemli. Çünkü İstanbul birkaç açıdan önemli. Bir defa İstanbul çok fazla nüfus alan, çok fazla dünyaya açık hale gelen, çok fazla üzerinde mülkiyet, iktidar hesaplaşmaların olduğu, dikey olarak kentin büyüdüğü, gittikçe şiştiği bir şehir haline geliyor. İstanbul bunlara karşı tepki vermesi doğal bir şey.
Siyaseten verecekti artık bu. Sembolik bir mana da kazanmaya başladı.
Siyasi olarak da şöyle bir şey var. Yani bu iktidar sokakları temizliyor, İstanbul'un sularını akıtıyor, metrolar yapıyor, metrobüsler yapıyor, büyük yenilikler yapıyor. Ama aynı zamanda İstanbul'da tartışılan ciddi bir şey var. Gökdelenler tartışması var. Gittikçe her an parklarımızda, yanımızda, burnumuzun dibinde yükselen, biten yapılar var. AVM'ler var. Bunlara karşı büyük tepkiler var. Şimdi bugün AK Parti'nin genel başkanlığını yapan, saygın olan Numan Kurtulmuş da Has Parti'deyken AVM'lerin bu tarz yapılışına büyük eleştiriler getiriyordu. Yani dolayısıyla Numan Kurtulmuş'un AK Parti'ye geçmesi bu gerçekliğin bittiği anlamına da gelmez zaten. O nedenle toplumda böyle bir tepki var. Yani imar politikaları ile ilgili tepkiler
Şehirleşme ile ilgili politikalar var.
Kentsel dönüşümle ilgili bu sorunlar var ve bu sorunlara yönelik bir tepki var. Ve şimdi İstanbul'un en merkezi yerlerden birisi, tarihi bir yerde, yeşil bir alanın ortasına bir bina dikmeden bahsediyorsunuz. Bu çizdiğimiz fotoğrafla beraber nasıl bir algılamaya yönelir insan? Ben şahsen çok büyük tepki hissettim, duydum yani buna. Hatta ben yani daha önce oğlumla gidip orada oturduğumda bir sene sonra buraya da dikerler demiştim. Ve beni çok üzdü şahsen bu gelişmeler. Böyle bir doğal şey var, sosyolojik bir dinamik vardı, gerçeklik vardı. Ama öte yandan tabii ki yani uluslararası boyutta Türkiye'nin bu dinamiğini bilen, AK Parti'den hoşlanmayan, muhafazakar siyasetten hoşlanmayan uluslararası ve ulusal güçler vardı. Onlar da bu dinamiği kendi siyasi araçları doğrultusunda manipüle ettiler ve kullanmaya çalıştılar. Bu iki gerçeklik birbirini nakzetmez. İki şeyi de görmemiz gerekiyor. İlk üç günde Gezi olayları dediğimiz gerçekliği yansıttı.
Türkiye gerçekliğine dayanıyordu.
Evet. Üçüncü günden sonra değişti.
Başka aktörler devreye girdi.
Onu kendi siyasi amaçları için seferber etmeye yöneldiler. İşte uluslararası basın bunu çok etkili bir biçimde kullandı. Medya bunu kullandı. Ulusalcılar işte AK Parti'ye ontolojik olarak düşman olanlar bunu kullanmaya yöneldiler. Sokakta devrimler devşirmeye ve AK Parti'den memnun olmayanlar bununla büyük bir baskı üretmeye çalıştılar. Gezi dediğimiz şey böyle bir fenomen, böyle bir gerçeklik. Biz onu bu yönleri bir bütün olarak değerlendirmemiz gerekir.
Hocam
bunu görmediğimiz zaman da Bu sorunu yok saymak ve Türkiye'nin tepkilerinin devamına göz yumak manasına gelir açıkçası.
Peki hocam, sizin yazınızda da bahsettiğiniz bu geziyi anlamaya, analiz etmeye çalışan sosyolojik yaklaşımların
evet.
iflasından da bahsediyorsunuz. Evet. Burada bu olayı kendi lehlerine manipüle etmeye çalışan sosyolojilerden mi bahsediyoruz? O yüzden mi yanılmıştır bu sosyolojiler? Yoksa gerçekten analiz edemediler mi olayı?
Yani
az önce dediğiniz gibi hocam, yeni sosyal medya var işin içerisinde. Evet. Yeni teknoloji var.
Var.
Yeni katılım şekilleri var.
Evet.
Ondan sonra yeni bir kuşak var.
Yeni bir kuşak
yeni
var.
Yeni bir kuşak var. Bunlar, yani bütün bu sosyolojiler bunların hiçbirini anlayamadı mı?
Bence yani evet, şu var. Bir defa yeni dönemde artık kentler yeni katılım taleplerine ne yöneliyorlar? Yani ben evimin yanında, mahallemde beni etkileyecek ciddi bir şey olursa ondan haberdar olmak istiyorum. Orayla ilgili karar vermede etkili olmak istiyorum.
Ya belediye meclisinin onayı beni bağlamıyor yani.
Belediye meclisi çünkü demokratik anlamda tam işlevsel değil. Çünkü belediye meclisinin aslında ideal anlamda bunu temsil etmesi gerekir. Ama belediye meclisinin bugünkü dizayn tarzı ya emlakçıların ya müteahhitlerin
rant yani hocam.
Kullandıkları bir
evet,
rant
evet,
aracıdır.
Rant aracı.
Bunun dönüşmesi lazım. İnsanlar kendi mahalleleri, kendi kentleri, kendi kapılarının önündeki kendilerini etkileyecek köklü değişmelerden haberdar olmak ve etkili olmak istiyorlar. İşte bu aslında yerel demokrasi, bu katılımcı demokrasi manasına gelir ve insani olan da budur. Şimdi dediğiniz soruya gelince, evet sosyolojiler var. Yani işte Marksizm'den solla okuyan, liberalizmde okuyan, muhafazakarlıkla okuyan sosyolojiler var. Ve bunlar hakikaten, ben bunların çıkardığı dergiler, yazdıkları makaleler, yazılar, bunları analiz ettim. Ve yine geçen sene Gezi ile ilgili bir açık oturumun başkanlığını yaptım Ulusal Sosyoloji Kongresi'nde. Orada da gördüklerim sosyolojilerin iflas etmiş olduğu. Mesela sol anlayışla sosyoloji yapan bir grup tanıdığım hocalar, insanlar var. Dergi çıkarıyorlar. Türkiye'nin prestijli bir üniversitesinde bunu yapıyorlar. İstanbul Üniversitesi'nde yapıyorlar. Ve bunlar beraber aynı dönemde okuduğumuz arkadaşlar bunlar. İdeolojilerimiz farklı da olsa, bunlar Taksim Komünü adını kullandılar. Ve hala ısrar etmeye devam ediyorlar. Yani işte 1848'lerde Paris'te gerçekleşen 40 günlük bir devrim gerçekleştiren bir hareket var.
Onun
ve
bir benzeri.
Bir benzeri olduğunu söylüyorlar. Bununla da baktığınız zaman analizlerine, İşte neo muhafazakarlık iflas etti. İşte bunlar kapitalizmin Türkiye temsilcisidir. Bakın işsizler, yoksullar, memnuniyet içinde olmayanlar tepki gösteriyorlar ve bu yeni bir devrim getirecek. Bu ciddi bir ütopyayı taşıyor içinde. Gerçeklikle alakası olmayan bir şey. Dediğiniz gibi orada işçi de yok. Biz 100 yıllık, 150 yıllık önceki Paris'in gerçekliklerini de yansıtmıyoruz. İstanbul'la Paris arasında dünya kadar fark var. Zamansal fark var, toplumsal fark var, kültürel fark var.
Evet.
Ama bunlar, bu arkadaşlarımız ısrar ediyorlar ve sosyolojileriyle bunu göremedikleri için iflas ettiler. Çünkü Taksim'de hakikaten toplumsal bir tepki var ama bunların devrim istediği yok. Oradaki gençliğin ideolojilerine, yaşam tarzlarına, İnsanların varlığına baktığımız zaman Konda'nın araştırması mesela bu açıdan önemli bulgular koydu önümüze. Baktığımızda orada bir devrimin çıkması söz konusu değil. Ama bir takım güçler bu kitlesel tepkilerden yararlanarak onu ihtilale çevirmek istedi.
Muhalefet aracı olarak kullanmak
evet,
istedi.
Evet, muhalefet aracı olarak kullanmak istedi. İktidarı gayrimeşru bir biçimde yerinden etmek üzere onu... O dinamikten yararlanmak istedi. Hem ulusal düzeyde hem uluslararası düzeyde. Bundan dolayı sol işte Marksizmin sınıf teorisiyle, çatışma teorisiyle, ihtilal teorisiyle okudular. Bu aslında çok gelenekçi, ortodoks ve fanatik bir Marksizm sosyolojisidir. Zamanı geçmiş. Bugün Avrupa'daki Marksistler bile böyle bir sosyolojiyi kullanmıyorlar.
Hocam
maalesef.
Zaten çok iğreti de durdu. Yani, çünkü evet. Oradaki gençler... Oldukça popüler kültürün içerisinde
evet.
ironiye başvuran çok, işte hatta
güzel ironiler yapan
yani
hakikaten.
İşte espriyle bir takım işte müzikle işte duvarlara yazılar yazarak hani çok da böyle ağırbaşlı içerisinden böyle çok da bir
soğuk
ideoloji
savaş
çıkacak.
Soğuk savaş dönemin ihtilal ve devrim havalarını yansıtan bir şey değil
değildi yani.
Yani.
En şey olan da oydu. Peki hocam bizim
şimdi
açımızdan...
Şimdi müsaade ederseniz diğer iki yaklaşım kaldı. Diğer liberal sol yaklaşımla okuyanlar oldu. Nilüfer Göle mesela bunu temsil etti. Nilüfer Göle'nin yazdığı 3 makale vardı. Onlara baktığımız zaman yani güzel analizler de vardı. Ama bir bütün olarak baktığımızda AK Parti'nin Kazlıçeşme'deki mitingini sokak, kendi içinde farklılıklara yer vermeyen totaliter bir yapı olarak okurken, öte yandan Taksim'dekileri ise içinde farklılıklar taşıyan ve çoğulcu demokrasi olarak tanımladı. Bu da hakikaten ön yargılı bir tespit. Çünkü Kazlıçeşme'ye gidenlerin hepsi de muhafazakar değildi. İçinde milliyetçi olanlar var, muhafazakar olanlar var, İslamcı olanlar var, farklı eğilimde insanlar var. Onların da bir Türkiye ortak algısı var ama içinde bir sürü farklılıkları var bunların. Sonra sokak kavramına yüklediği bir olumsuzluk var. Yani sokak kavramının olumsuz algılamasının bagajına baktığımız zaman kuralsızlık, yıkma, anomi vesaire var. Yani onu AK Parti'nin o mitinglerinde bulunan insanlara yüklemek çok büyük bir haksızlıktır. Tam tersine Taksim'deki olayları yapan insanlar sokağın bu olumsuz bagajıyla bütünleştirdiler. Onlar anomikti.
Daha başıboştu.
Başıboştu. Etrafı yakıp yıkmaya başladılar. Değil mi?
Evet.
Saldırılar düzenlemeye başladılar. Kadınlara laf atmalar ortaya çıktı vesaire. Dolayısıyla Nilüfer Göle gibi yani Türkiye'de belli bir saygınlığı olan bir sosyonom bu olayları böyle okuması da ciddi anlamda bir yanlışlığı ortaya koydu, sosyolojisinin iflasını da gösterdi. Okuyamadı çünkü böyle bir olayı. Çoğul bakamadı. Yani çoğulculuk teorisini Türkiye'de ilk gündeme getiren isimlerden birisi olmasına rağmen çoğulcu bir sosyoloji anlayışıyla analiz edemedi Nilüfer Göle.
Evet. Hocam ben genelde bir eğitimci olarak bu tür olaylardan sonra şöyle bir muhasebe yapıyorum kendi açımdan. Bu konuda da gençler her ne kadar manipüle edilmiş olsalar da baş aktördü gençler.
Evet, evet.
Ya gençlik nereye gidiyor? Yani bu gençliğe işte empati yapabiliyor muyuz biz? İsteklerini evet. karşılayabiliyor muyuz? Bu konulara da böyle kafa yoruyorum. Bu manada şöyle bir gençlik de gördük hocam. Yani böyle çok hedonist, zevkperest, işte temperver de deniyor. Narsist bir taraftan evet. böyle kendini evet. çok merkeze koyan. Yani gençlik çalışmaları adına... gençlik eğitimi adına ne çıkar hocam buradan?
Evet. Şimdi bu gençlik sadece Taksim'e çıkan gençlik değil. Bu gençlik bugün Türkiye'nin genel olarak karşı karşıya olduğu bir gençlik. Muhafazakar kesimimizde de maalesef, sol kesimde de, milliyetçi kesimde de bu bahsettiğiniz özelliklere sahip olan bir gençlik var artık. Bu bizim genel olarak, toplum olarak büyük bir sorunumuz. Bunu anlamamız, bununla ilgili sorunlar varsa onları çözmek için mücadele etmemiz gerekiyor.
Bu bir sorun mudur, değişim midir hocam?
Şimdi hem değişim hem sorun.
Evet.
Değişim olan şu, artık gençliği biz eski tarzlarla, eski strateji biçimleriyle denetleyemeyiz ve yönetemeyiz. Onlarla daha eşit ilişki, onlarla daha karşılıklı bir diyalog içinde yer
empati
alarak
yapmak gerekiyor.
Evet. Onları muhatap alarak, onları önemseyerek, onları dinleyerek onlarla ilgili çözümler üretmek durumundayız. Biz büyüğüz, biz üst otoriteyiz, biz başkanız, dolayısıyla her dediğimizi bunlar dinler yapar gibi bir dönem geçti yani, bu artık yok. Bir tabii problem de şu, yani gençlik daha popülist bir gençlik, daha bahsettiğimiz teknolojiye bağımlı bir gençlik, narsist bir gençlik. Bu da Avrupa'dan, küresel dünyadan sel gibi bize doğru gelen, hakikaten bizi çölleştirmeye yönelik tehditler taşıyan bir şey. Bununla da bir biçimde mücadele edeceğiz. Yani az ya da çok bunların etkisi olacak Türkiye'de ama biz yine de ana değişmez ahlaki ilkelerimizi kendi yaşantılarımızla, ağzımızla değil, bizim tuttuğumuz parti, bizim tuttuğumuz cemaat, bizim tuttuğumuz şahsiyet, temel ahlak ilkelerimize aykırı hareket ettiğinde biz onu eleştirmezsek, savunursak çocuğumuzun, gençliğimizin yanında O gençlik bizim ikircilikli tutumumuzu görür ve bize inanmaz. Bizim peşimizden gitmez. Bir yolunu bulup bir biçimde başka davranışlara yönelir.
Yani hocam biz ilkelerimizden, işte Müslümanca tavrımızdan asla vazgeçemeyiz. İşte genel ahlak kaidelerinin evet. verilmesinden,
temel
çocuk
namus
terbiyesinden,
usturumuz.
Değil mi? Yani iffet evet. anlayışından. Fakat bunların artık anlatılması, işte örnek olma yoluyla gösterilmesi, sadece söylemde kalmaması. Yani aslında mürebbilerin, terbiye edicilerin işi zorlaşmaya
evet,
başlıyor.
Evet,
yani en büyük ailede
kesinlikle.
Yapılıyor bu işte. Yani anne
çok
baba
zor.
Otoritesinin, modelinin yeniden bir konumlandırılması gerekiyor.
Evet.
Ama bir taraftan da şu var hocam, işimiz de gerçekten zor. Hani bu yeni nesil bir katı, böyle ciddi bir isteklere karşı duran bir ideolojinin ürünü değil, popüler kültürün bir ürünü.
Evet.
Yani gittikçe
ha.
yaptığı her şey hoşuna giden, akın akın da batıdan, Amerika'dan, Avrupa'dan da bu kültür sürekli bize pompalanıyor.
Evet.
Yani tamamen nefsani arzuların hoşuna giden bir yapı.
Evet.
Dolayısıyla işimiz zor. Bizim herhalde biraz usulümüzü,
evet.
eğitim, terbiye metodumuzu, ahlakçı anlayışımızın yeni metotlarını bir gözden geçirmemiz gerekiyor.
Evet.
Gezi olaylarının yıl dönümü vesilesiyle Ergün hocamızın da hafta sonu kaleme aldığı Gezi Sosyolojilerinin İflası yazısı üzerinden Gezi'yi yeniden bir hatırladık, yeniden bir değerlendirdik. Bu bölümde de çözüm sürecini bir konuşmak istiyoruz. Zaman kalırsa da programın başında da söylemiştim. Zeytinburnu Belediyesi'nin Necip Fazıl Kısakürek'i anma programı vardı. Onun üzerinden Necip Fazıl'ı da biraz konuşmaya çalışacağız. Hocam şimdi çözüm süreci devam ediyor.
Evet.
Bu iş nasıl başladı diye baktığımız zaman, işte biz henüz ayrıntılarına vakıf değiliz ama işte 2009 yılından itibaren MİT ve işte PKK
evet.
yetkililerinin gerek işte yurt içindeki bizim gündemimize işte Norveç'te, Oslo'da yapılan bir hı hı. görüşmeyle düştü. O görüşme tutanaklarının, ses kayıtlarının yansıtılmasıyla düştü. Ardından hatta bu Oslo görüşmeleri şu an hükümet ve işte cemaat, Gülen cemaati hı. arasındaki açılmanın, işte buzların da ilk vesilesi kabul ediliyor. Oslo görüşmelerini yapan MİT müsteşarının işte bir savcı tarafından ifadeye çağrılması meselesi sanki bu kavganın ilk kıvılcımı gibi yansıtılıyor. Ardından İmralı görüşmeleri başladı. O görüşmelerde Milliyet Gazetesi'nde yayınlandı. Bu bir gazetenin yayın yönetmeninin yayın hmm. yönetmenine de mal oldu.
Evet.
Onu da sonradan
evet.
öğrenmiş evet. olduk. Şimdi tabii ülkede yaklaşık 40 yıldır böyle bir İç savaş var. Yani adına iç savaş diyebiliriz. İşte terör olayı diyebiliriz. Bir kısmı işte güvenlik güçlerinden askerler şehit oldular. İşte
evet.
Oradaki yerel halktan insanların canına mal oldu.
Evet.
Saflaştırıldı bu olaylar
evet.
neticesinde Türkiye. Herkes canı gönülden böyle bir sürecin barışla neticelenmesini, sulhle neticelenmesini canı gönülden arzu ediyor. Şimdi geldiğimiz noktada da süreci çok bilmiyoruz. Yani ne konuşuluyor? Bunun sonucunda bir vaat mi var? Bu barış nasıl olacak? Yeni bir statüko mu ortaya çıkacak? İşte özerk yönetimden bahsediliyor. Eyalet sistemine geçilip işte federal bir yapıdan bahsediliyor. Aslında. Yerel yönetimlerin güçlenmesinden bahsediliyor.
Evet.
Çok bilmiyoruz süreçte ne ortaya çıkacak. İşte son günlerde o bölgede yine işte Diyarbakır, Bingöl karayolunun kapatılması meselesi var. Piknik vesilesiyle işte çocukları dağa kaçırılan anneler var. 3 haftadır orada işte şey yapılıyor, bir takım gösteriler falan yapılıyor. Bütün bunlara baktığımız zaman böyle bir kaotik bir ortam da var.
Evet, evet.
Şimdi hocam, yani bu çözüm süreci başa döndüğümüz zaman tam olarak neyi kapsıyor? Yani
evet.
çözüm süreciyle biz neleri çözmüş olacağız?
Evet.
Buradan başlayalım isterseniz
şimdi,
hocam.
Şimdi yani tabii 2009 yılında işte Milli Birlik ve Kardeşlik Projesi olarak resmiyette ifade edildi. Çözüm süreci etrafında yapılan somut şeylere baktığımız zaman onlar üzerinde gittiğimizi, çözüm sürecinin ne olduğu anlaşılıyor. Yani işte en başta söylem olarak başbakan hep ifadelerinde kullandığı gibi işte red, inkar ve asimilasyon dönemi bitmiştir.
Evet.
Yani Kürtlerin diliyle, kültürleriyle reddedilmesi, inkar edilmesi, asimile edilmeye çalışılması. Bu dönem bitmiştir. 100 yıllık yani Cumhuriyet tarihi dönemince bu politikalar uygulandı. Şark Isah programıyla başlıyor bu 25 yılında ve devam ediyor. Buna son verildi. Bu ana konsept bu. Bunlara son verilince o zaman kendi kültürünü, kendi dilini, kendi varlığını Kürtlerin temsil etmesi, ortaya koyması, ifade etmesi demek. Neler yapıldı bu çerçevede? İşte Kürtçe okuma yazma eğitim okullara seçmeli ders olarak konuldu.
Yine kursların açılmasına izin verildi.
Medya işte 24 saat yayın yapan TV6 dediğimiz bir kanal var. Bu hakikaten çok kaliteli ve iyi programlar yapan bir kanal. Yani sınırlı bir saat, iki saat değil.
24 saat
yayın 24 yapıyor. Saat yapıyor. Şu an Anadolu Ajans işte Kürtçe bültenler yayınlamaya başladı mı, başlayacak mı? Böyle bir aşamaya gelmiş bulunuyor. İşte KCK tutuklamaları ile ilgili farklı tam manasıyla somut şeyler ortaya konmadı ama
tutuklu hiç kimse kalmadı.
Kalmadı olarak.
Hocam.
Evet. Bunlar var çünkü KCK ile ilgili evet KCK'nın 2005 yılındaki manifestosuna baktığımız zaman bir özerk bölge statüsünü oluşturmaya yönelik bir siyasi anlayışı var. Fakat bunu öne sürerek şiddete bulaşmamış birçok insan tutuklandı, gözaltına alındı. Bu da büyük bir haksızlık. Zaten çözüm sürecinin önemli bir ayağı da bu meselesi olan insanlar gelsinler, parti kursunlar, konuşsunlar, tartışsınlar, dağdan ovaya insinler. Hani Mehmet Ağar söylemişti yani dağdan insinler, ovada siyaset yapsınlar. Yani aslında çözüm sürecinin bir boyutu bu yani. Mehmet Ağar da bunu o zaman söylemiş yıllarca o işlerle ilgili olan birisi olarak. Sonuçta bütün bu ilerlemeler kaydedildi. Yani Kürtçe artık okunulan, yazılan, konuşulan, eğlenilen bir dil oldu. Kürtlerin temel insan hakları konusunda önemli haklar verildi, iade edildi veya bunlara ulaşıldı. Ama bütün bunların bir yasal temeli yok şu an. Anayasal temeli yok. En büyük tartışma alanlarından birisi bu.
Hani yeni yarın, anayasa çalışmaları da buralarda tıkandı
tabii yeni
zaten
anayasa,
değil mi hocam?
Çalışmalar da burada tıkandı. MHP ve CHP özellikle tepki gösterdi, direndi ve bu alanda ilerleme kaydedilmesine müsaade etmediler. Ve tıkandı. Dolayısıyla AK Parti'nin yerine yarın diyelim CHP ve MHP'nin koalisyonuna dayalı bir iktidar geldiği zaman bütün bu yapılanlar illegal olarak tanımlanır. Kürt meselesinin çözümü konusunda yapılan konuşmalar, tartışmalar, yazılar birçoğu illegal bir biçime bürünmeye başlar. Bunun engellenilmesi için bunların yasal temellerinin oluşturulması lazım.
Yani başka bir iktidar şu anki bu hürriyetleri illegal kanıtlar olarak kullanabilir.
Kullanabilir kesinlikle. De facto durum olarak şu an bu çözümler, bu yönelimler var. Tabii
peki istek bu mu hocam?
Şey bu önemli. Yani Türkiye'de toplum bununla bütünleşti, buna hazırlandı, bunu içselleştirdi. AK Parti'nin yaptığı en önemli başarılardan birisi bu. Karşıtlıklara son verdi. Sadece kanının akması durmadı. Aynı zamanda insanlar ya evet ya Kürtler diye bir şey de var. Kardeşim bunlar dillerinde konuşmalı, yazmalı, şarkısında söylesin. Ama bir 10 sene önce bunlar söylenmiyordu yani. Tümden red, tümden asimile etme gibi tutumlar yaygındı. Kürt dediği için üniversiteden alınmayan, her çeşit baskıya mağdur kalan akademisyenler vardı yani Türkiye'de.
Hocam
insanlar vardı.
Şimdi o son seçimlerde, yerel seçimlerde şunu da görüyoruz. Dediğiniz gibi Türkiye bunu içselleştirdi.
Evet.
Eğer içselleştirmeseydi AK Parti'nin kazandığı belediye sayısı ortada.
Evet.
Burada bir ciddi bir azalma olacaktı.
Evet.
Ama bir taraftan da bakıyoruz Güneydoğu Anadolu'da da işte BDP yeni adıyla
evet,
işte HDP'nin de iyice kenetlendiğini, neredeyse
evet,
o bölgeyi tamamen kendi renklerine boyadığını görüyoruz.
Doğru.
İşte bir Urfa
evet,
orada AK Parti'nin şeyinde duruyor. En son tekrar edilen seçimlerde Ağrı'da yine HDP kazandı. Şimdi şunu da sormadan edemiyoruz ya da insanların aklına bu geliyor. Az önce söylediğiniz gibi işte bu kardeşlik ve çözüm süreci, milli birlik beraberlik projesinde gerçekten Kürtlere işte bugüne kadar zulmedildi bazı konularda. Dillerini kullanmaları, işte bu konuda eğitim almaları, yazmaları, çizmeleri, kendilerini ifade etmeleri, bir kimlik olarak ortaya çıkmaları, tebarüz etmeleri konusunda hep bir baskı oldu. Fakat şu da akıllara geliyor. Ya bu nereye varacak? En son yapılan gösteriler, işte karayolları kazılıyor, ediliyor. Diyarbakır, Bingöl arasında ulaşım sağlanamıyor. İstanbul'a yansıyor bu olaylar. Bunun nihayeti nerede olacak? Yani dediğiniz gibi bu şimdiye kadar sağlanan bu kısmi hürriyetler anayasal bir güvence altına alınınca bu bitecek mi? Yoksa ya birileri çıkıp
biz
ayrılıyoruz işte bir özellik ilan ediyoruz mu diyecekler. Yani sonu nereye, bu barış neye mal olacak yani hocam?
Şimdi bu şöyle bir durum var şu an. Bu son olayların meydana gelmesinin birkaç boyutu var. Bir tanesi İran boyutu var. Mesela dış boyut, bölgesel boyut olarak İran'ın son zamanlarda uçaklarının Türkiye sınırlarından uçması ve işte Türkiye'nin Kuzey Irak'ta Kürdistan bölgesinde Barzani ile anlaşmalar yapması, petrolle ilgili yakınlaşmaların kurulması, İran bundan rahatsızlık duyuyor. Çünkü Irak'ı İran kendi nüfuz alanı olarak görüyor. Türkiye'nin orada bu işleri yapmasına tepki gösteriyor. Artı Suriye konusu var. Suriye'de de paralel bir gelişme var. Yani bölgesi, Kürtlerin yoğun yaşadığı bölgede PKK'nın bir etkinliği var. PKK bütünüyle Türkiye'nin etkisi altına girdiği zaman o bölgenin de Türkiye'nin etkisi altına girmesi demek. Dış faktör olarak İran burada çok önemli bir faktör. Ve PKK'nın içinde kendisini temsil eden, kendine yakın duran bir takım unsurları harekete geçiriyor. Ve çatışmaya davetiye çıkaracak eylemler yaptırıyor bunlara. Bunlar Abdullah Öcalan'ın iradesine rağmen olan şeyler. Çünkü Abdullah Öcalan işte Nevruz mektubuyla ortaya koyduğu söylem olarak biz bir milletiz. Mezopotamya ve Anadolu Türkiye Birliği çerçevesinde savunuldu. Ve buna da çeşitli güçlerin karşı çıktığını ifade etti. Ama öte yandan dediğim bu uluslararası irtibatları olan güçlerin rede bütünüyle hakim olamama, onları da yönetememe durumu var. O nedenle aslında bir üçüncü olarak da şu var, yani Cemil Bayık gibi insanlar 30 yıldır dağlarda yaşıyorlar. Silahla, terörle, çatışmalarla yaşıyorlar. Bunlar Türkiye'yi hala 30 yıl öncesi Türkiye'si olarak biliyorlar yani. Türkiye hakikaten birçok açıdan değişti. Bunların bu gerçeklikleri görebilmesi için belki bu kadrolarla Türkiye'nin hayatının daha bir etkileşime sokulması gerekir yani. Karikatürize etmek gerekirse bu insanları otobüslere koyup Antalya'ya götürmek lazım. Sultanahmet'te camiye götürmek lazım. Ne bileyim.
Evet.
Böyle bir problem var. Bir üçüncü olarak...
Onların da sosyolojisinde bir sıkıntı var.
Bir sıkıntı var kesinlikle. Bunlar sol gelenek içinde yetişmiş. Militan olarak yetişmiş. Savaşmayı ve ihtilal yapmayı birinci derecede önemsemiş.
Devrimci
insanlar bunlar. O nedenle bunların, yani Abdullah Öcalan'ın liderlik etkisiyle farklı davranıyorlar ama zihniyet dünyaları değişmiyor. Böyle bir şey, bir rehabilitasyon gerekiyor yani bunlara açıkçası. Bir başka boyut da tabii BDP bölge üzerindeki inisiyatifini kaybetmek istemiyor. Normalleşme olduğu zaman orada Kürtler içindeki siyasi farklılaşmalar baş gösteriyor. Hüdapar ortaya çıkıyor. BDP tartışılmaya başlanıyor.
Hocam yani o BDP'nin de HDP'ye dönmesi, Halkların Demokratik Partisi'ne dönmesi de o da ilginç bir şey. Sanki daha böyle
Türkiyeleşme,
Türkiye partisi olma.
Ama BDP'yi de bir kenarda tutuyorlar. Yani BDP Kürtleri bir blok olarak yönetme inisiyatifini elinde tutmak istiyor. Yani Kürtlerin tek parti CHP'si olmayı sürdürmek istiyor.
Evet.
Bırakmak istemiyor. Onun için de olayların çıkmasına olumlu bakıyor yani. Demirtaş'ın açıklamalarına baktığınız zaman ya ürkütücü bir şey. Kalkıp hala başbakana işte bilmem böyle yaparsanız insanlara daha çıkar. Yani şimdi Türkiye ciddi adımlar atmış, birçok riskleri göze almış. Üniversiteler açılmış bütün her ilde. İşte bir takım ciddi ekonomik girişimler var. Değişim projeleri var bu anlamda. Hala insanlara bir yol yok, önü tıkalı diyorsanız bu bir körlüktür yani. Evet. İnsanlar çözümü hala dağda arıyorsa. Yani bugün BDP'nin konuşmadığı bir kelime var mı? Konuşmadığı bir mesele var mı? Değil mi Türkiye'nin siyasetinde, gündeminde? O nedenle Türkiye BDP'nin bu kapalı toplum olma iddiasını çözmelidir. Bunda ısrar etmelidir. Bu süremez. Yani Kürtlerin yoğun yaşadığı bir bölge Türkiye ile beraberdir. Bu etkileşim sürmelidir, devam etmelidir. Bu kadroların etkileşimine de imkan verecek yollar açılmalıdır.
Belki hocam bu HDP de biraz daha inisiyatifi kendi üzerine almalı. Bu görüşmelerin sürekli Abdullah Öcalan üzerinden gerçekleşmemesini temin etmeli.
Evet.
İşte başbakanın bahsettiği BC planlarını biraz da böyle ironiyle, işte B planı da Abdullah Öcalan'a çıkar, C planı da Abdullah Öcalan'a çıkar dememeli. Orada mecliste milletvekilleri olan, işte Türkiye'de teşkilatlanmasını tamamlamış bir parti var ama hala içerideki, işte sürgündeki bir manada sürgündeki eski bir lidere sürekli atıfta bulunmak, referansta bulunmak da çözümü herhalde biraz daha böyle çıkmaza itiyor gibi geliyor
bana. Yani riskli bir dil ama tabii başbakan yani artık bence bu risk şeylerini aşmış bir tutum içine giriyor yani. Herhalde bilmiyorum.
Kararlılık da söz konusu.
Bir kararlılık bir şey tarafında var ama burada Hakan Fidan'ın rolü de çok önemli bence. Yani Hakan Fidan pek konuşmuyor tabii. MİT müsteşarı Türkiye'de konuşmaz zaten. Yaptığı işler önemli.
Bir de hocam onu söylemişken güzel bir konuya temas ettiniz. Biz çok şeffaf da olmasını istiyoruz bu sürecin ama herhalde tabiatı gereği bu tür işler sürekli kamuoyuyla paylaşılan, herkesin olmaz, haberdar tabii, olduğu işler de olmamalı yani.
Olmaz yani, sonuçta toplumun duyarlılıklarına da dikkat etmek gerekiyor. Bütün toplum yekpare bir şeyden oluşmuyor yani. Doğu, Batı, Ege, Marmara bölgesel farklılıklar var.
Evet.
30 yıldır işte bu ülkede cenazeler taşındı. Belli bölgelerin tepkileri oluştu. Yani işte geçen Bursa'da Batmanlı bir ailenin üzerine yürüyen linç etme girişimi daha 2 gün önce yaşandı.
Evet.
Bütün bunlara dikkat ederek siyasetçilerin buna göre bir dil kullanması, daha makul bir dili kullanmaları gerekir yani.
Evet. Hocam programın başında da bahsettik. Necip Fazıl'ı anma programı yapıldı. Bir sempozyum düzenlendi bununla alakalı. Son 5 dakikamız var. İsterseniz en azından bir haberdar etmiş olalım kıymetli dinleyicilerimizi. Necip Fazıl Kısaküre'yi anma programı yapıldı Zeytinburnu Belediyesi'nde. Doğumunun 110. yıl dönümü münasebetiyle Kalır Dudaklarda Şarkımız Bizim başlığıyla bu sempozyum duyuruldu. Hocam biz Necip Fazıl'ı, şair Necip Fazıl, işte öykücü Necip Fazıl olarak tanıyoruz. İşte ehli tasavvuf Necip Fazıl olarak tanıyoruz.
İdeolog,
İslamcı Necip Fazıl olarak biliyoruz. Türk düşünce tarihindeki yeri nedir Necip Fazıl'ın? Evet. İsterseniz böyle bir girizgah yapalım, ayrı bir programda yine değerlendiririz.
İnşallah. Yani Necip Fazıl'ın kişisel biyografisine baktığımız zaman Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihiyle neredeyse eş bir tabloyla karşılaşıyoruz.
1905 değil mi hocam?
Yani dolayısıyla Necip Fazıl bütün bir Türkiye Cumhuriyeti tarihi demek. Biz İslamcılığı, biz muhafazakarlığı, Türk edebiyat tarihini, Türk öykücülük tarihini, bütün bunları Necip Fazıl üzerine okuyabiliriz. Böyle bir durum var. Türkiye'nin ideoloji kırılmalarını onun üzerinde okuyabiliriz. Bu açıdan çok önemli bir şahsiyet. Birçok yönü olan bir fikir adamı. Necip Fazıl bir fikir adamıdır. Bir sanat adamıdır. Sanatını daha çok işte öyküleriyle, şiirleriyle, muhteşem kelimeleriyle, sembolleştirme güçleriyle kullanıyor, ifade ediyor. Necip Fazıl aynı zamanda bir ideolog adamıdır. Bir ideolojisi vardır. Ben sanat yapıyorum, şiir yazıyorum, öykü yazıyorum diye kenara çekilirim demiş birisi değil. Böyle bir tutuma yönelmiyor. Bu açıdan Necip Fazıl aynı zamanda baştan aşağı bir siyasal adamdır. Bir mücadele adamıdır. Yani şimdi paradoks gibi geliyor bize. Saray çevresinde doğmuş, konaklarda yaşayan,
aristokrat bir tarafta.
Aristokrat ama öte yandan
Fransa'da eğitim görmüş.
Evet, Fransa'dan eğitim görmüş.
Robert Kolejlerinde okumuş.
Bunlarla çok işte şiirler yazıp, öyküler yazıp, tiyatro eserleri yani bir adam yaratmak başlı başına muhteşem bir eser.
Evet.
Çile kitabı yine öyle. Bunlarla yetinmiyor yani. Kendisinin rahatsız edilmesine, içeri atılmasına, tutuklanmasına, damgalanmasına, bütün o konak hayatının yok olmasına, bütün bunları göze alarak bir ideolojiye yöneliyor, bir mücadeleye yöneliyor. Yani tabii ideoloji yapmak için ideoloji yapmıyor. Türkiye'nin geçtiği büyük bu tarihi dönemde, travmalar döneminde Müslümanlığa sahip çıkmak gibi bir siyasi tutum içine giriyor Necip Fazıl.
Evet, yani kendi tabiriyle işte Allah demenin yasak olduğu bir zamanda
evet.
bir mefkure ortaya yani koymaya çalışıyor.
Mefkure ortaya koymaya çalışıyor. Bunun mücadelesini veriyor. Bu hakikaten çok saygı duyulacak bir şey. Ve kendisi yani yaşlı bir işte bir yaş düzeyine geliyor, yaşlanıyor, hayata veda ediyor ve yine içeri atılma konusunda cezalar almış bir şahsiyet.
Evet, yani ölümünden yani, sonra.
İnsan bir şey yani hakikaten.
Evet.
Yani iki şahsiyeti görüyoruz böyle. Bediüzzaman Said-i Nursi ve Necip Fazıl.
Ya bunlar hayatları... hocam demin çok güzel bir konuya vurgu yaptınız. Gerçekten bizim işte modernleşme tarihimize, cumhuriyet tarihimize denk gelen bir evet. dönemde yaşamış, bütün bunlara şahit olmuş. Bu arada edebiyat üretmiş, bir mefkure ideoloji üretmiş bir insan.
Evet.
Yani eserlerinin okunması, yeniden tanınması, bu şahsiyetlerin yeniden gündeme getirilmesi büyük önem arz ediyor.
Çok önemli bir şey. Yani biz kendi tarihimizle yeniden tanışmamız, yeniden hesaplaşmamız. Yani biz Necip Fazıl'ı o program, Necip Fazıl'ı sadece yücelten, sadece betimleyen bir program olmadı. O açıdan da özgün bir program oldu. Hem Necip Fazıl'ı betimleyen, hem onüre eden, hem de onun yanlışlıklarına dikkat çekip bugün o yanlışlıkları tekrar etmemizi engelleyen görüşler ortaya kondu. O evet. nedenle edebiyat yönü vardı, siyasiyat yönü vardı, işte fikriyat yönü vardı.
Evet, hocam inşallah bu Zeytinburnu Belediyesi tarafından yapıldı bu sempozyum.
Evet.
Siz vardınız, İsmail Kara Hoca vardı. Fazıl Gökçek vardı, Burhanettin Duran vardı, Ekrem Demirli, Cihan Aktaş gibi yazarlar ve akademisyenler, Mustafa Armağan gibi tarihçi evet. yazarlar katıldı. İnşallah bu tebliğler, burada sunulan tebliğler bir toplanır, bir araya getirilirse evet. istifade de edilebilir ama bu vesileyle Necip Fazıl da tekrar gündemimize düşmüş oldu. Evet. Hocam ayrı bir programda Necip Fazıl'ı biz
yapalım
yine bir
yani.
Değerlendirelim
evet,
inşallah. Ama bugünlük süremiz burada bitti. Kıymetli dinleyicilerimiz, bir Kırk Ambar programının yine sonuna geldik. Haftaya başka konularda yine karşınızda olmayı arzu ediyoruz efendim. Görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.